Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam geçen hafta dünyanın büyüleyici özelliklerinden bahsediyorduk. İmam-ı Gazali'nin bu Kimya-i Saadet. Kitabın ismi çok önemli. Tekrar hatırlatalım. Mutluluğun reçetesi diyelim, kimyası.
Evet.
Hepimiz hocam mutluluk arıyoruz ama...
Evet.
Mutluluğu bazen yanlış yerde arıyoruz, bazen bulamıyoruz. Şimdi İmam Gazali Hazretleri Allah razı olsun. O zamanlar hocam psikolojinin en önemli konusu olan bu mutlulukla alakalı çok güzel bize tavsiyelerde bulunmuş. Onları inşallah beraberce okuyoruz hocam.
Şimdilerde de mutlulukla ilgili kitaplar çok popüler hocam yani.
Evet değil mi hocam? Bayağı bir insanlar mutluluk peşinde.
Herkes mutlu olmak istiyor. Sonuçta mutlu olmak istemeyen yok yani.
Hocam belki şunu diyebilir miyiz? Tasavvufun, İslam'ın farkı, İslam bize huzur vaat ediyor. İnsanlar ise hazları mutluluk zannediyor.
Evet, yani en büyük sorunlardan bir tanesi o. Çünkü insan hazlarının peşinden gittiği zaman, yani bedensel tutkularının peşinden gittiği zaman doğru anlık bir zevk alıyor ama uzun dönemde bu ona bir zarar olarak dönüyor. Mesela diyelim ki yemek içmek elbette haz veren bir şey ama çok fazla yiyip içtiğiniz zaman bu obeziteye dönüşüyor yani. Ya da diyelim ki uyuşturucu kullanmak insanlara zevk vermiyor mu? Veriyor kullananlara ama en sonunda eroinde mesela bir altın vuruş geliyor.
Ölüm geliyor
en
maalesef.
En yüksek doz ve onunla birlikte gidiyor. Dolayısıyla dengeyi korumak gerekiyor. Yoksa hazların peşinden gittiği zaman kapitalizm de hazların peşinden gittiği için yeryüzündeki suları kirletti, havayı kirletti. Mesela küresel ısınma büyük ölçüde bu kapitalizmin bir tezahürü. Yani dünyayı bile yakıp yıkacak noktaya geldi. Bu hazza dayalı ekonomi anlayışı.
Hocam geçen bir programda seyretmiştim. Amerika'da normal bir insanın hocam yıllık değiştirdiği kıyafet sayısı 350-400 civarında. Dehşet bir rakam.
Bir dükkan açılır hocam,
hocam
ya.
Hocam şimdi düşünün yani işte pantolon, gömlek neyse.
Evet.
Hocam bunu diyor bazı işte büyük firmalar hayra dönüştürüyor. Yani şöyle. Eski elbiseniz getirin bize hayır yapalım.
Hmm.
Bu da büyük bir yalan diyor. Çünkü bu kadar kıyafeti diyor işlemenin imkanı yok. Çoğu diyor çöplüklere gidiyor falan. Afrika'ya çöplük yapmışlar hocam büyük böyle. Şimdi hocam şunu diyeceğim yani bizim bir annelerimizin yanlış bir duası var kızlarına. İşte bir el yağda olsun
bir eli balda,
balda elin sıcak sudan soğuk suya değmesin. Hocam böyle bir hayat bir kere insana zarar. Yani sabah kalktık hocam ömrümüz boyu yağ ve balla beslendik. Dediğiniz gibi obezite oluruz. Şeker hastası oluruz. Elimiz sıcaksan soğuk su değmedi. Hiç böyle empatisi olmayan, insan halini anlamayan şımarık bir insan tipi hocam ortaya çıkıyor
evet.
Maalesef. Hocam bunu psikoloji biliyorsunuz helikopter anne baba diyorlar.
Evet.
Yani çok adam helikopter gibi önden gidip.
Evet. Sağından, solundan, önünden, arkasından. Ama o zaman da yaşam mücadelesini öğrenemeyen bir çocuk çıkıyor. Prematüre insanlar yetişiyor. Belki gençlik çağına gelmiş. Hatta yetişkinlik çağına gelmiş ama annesi babası helikopter olunca öyle onu yetiştirince kendi ayakları üzerinde duramaz hale geliyor yani. Hocam demin şey dediniz ya 350 elbiseden bahsettiniz değil mi?
Evet.
Mesela bir tişört için hocam ne kadar su harcanıyor? Bu soruyu dediğiniz zaman insanlar garipsiyor. Ne alakası var?
Suyla ne alakası var?
Ama
çok alakası var.
Enerji lazım. İnsan çalışıyor. İş yerini yıkanması vesaire. Tek bir şey için hocam harcanan su miktarı 13.500 bardak. 13.500 bardak. Litre olarak hesap edersek ise 2.700 litre. Peki bir insan hocam bir yılda ne kadar su içer? Bir insanın günde 8 bardak su içmesi lazım. Ya da buna 2 litre su da diyebiliriz yani. 365'te çarptığımız zaman hocam 400 desen 800. 4 katı bir insanın yılda içtiğinin 4 katı. Yani o zaman bir tişört hocam bir yıl giyemiyorsa bir insan mevsimsel olarak kastediyorum tabii yazın giydiği tişörtü 4 yaz giyemiyorsa.
Hocam bizim kültürümüzde şöyledir bir kıyafet bayağı bir eskir. Eskiden hocam yama yapardık maalesef adet kalktı yani çok kötü oldu kalkması. Gerçi bazı insanlar zorla yırtıp yeni kıyafetleri eski görüntüsü veriyor ayrı konu.
Evet.
Ama hocam bizde bir kıyafet 5 sene 10 sene inanın 15 sene giyilirdi ya.
Evet.
Nedense hocam şimdi artık biz de Amerika'ya dönüşüyoruz. Orada hocam Amerika'da biliyorsunuz bir sene diye bir şey yok. Sadece bir dönem giyiliyor kıyafet. Yani
evet.
Bu sene yazın şu renk moda. Onu giyiyor. Kışa girerken onu atıyor tamamen hocam çöpe. Veya hocam hayır adı altında büyük mağazaya veriyor mu hocam? Ondan da çoğu kandırmaca diyorlar. Onların da dönüştürme imkanı yok. Şunu diyeceğim. İslamiyet hocam, tasavvuf bize huzur vaat ediyor. Haz vaat etmiyor. Hazı çok tavsiye etmiyor. Dengeli hazı.
Evet. Çünkü hazda aşırı gittiğin zaman ilginç, kendine zarar veriyorsun işte.
Evet.
Yani bedensel hazların özelliği o. Dengede tuttuğun zaman iyi. Beslenme. Yetersiz beslenme de
kötü.
Kötü. Aşırı beslenme de kötü. Bir dengede durması gerekiyor insanın. Elbette az biraz yalpalayabilir bir insan. Az evet. Biraz sapmalar olabilir ama olabildiğince dengeye yakın bir noktada en sonunda kendine zarar veriyor. O nedenle sağlık sektörü bir şey haline gelmiş. Dünyanın en büyük sektörlerinden birisi haline gelmiş.
Daha evvel hocam sektör bile değilmiş. Peygamber Efendimiz zamanında herhalde Bizans kralı bir doktor göndermiş Medine'ye. Adam bir sene işsiz kalmış. Demiş ki ya burada hiç hasta olan yok mudur? Yok olmaz demişler. Sebebi nedir demiş. Bizi diyor hocam bak sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz. Acıkmadan sofraya oturmayız. Ve doymadan kalkarız. Altın bir kural. Şimdi hocam yani bu kuralı uygulayabilsek obezite, tansiyon, şeker, pek çok mide hastalıkları hepsi bizim gündemimizden düşecek. Yani evet. Hocam acıkmadan sofraya oturuyoruz. Doyuyoruz ama kalkamıyoruz bir türlü. Şunu da yiyelim, bunu da yiyelim. Bu da tabii hastalık üretiyor şimdi. Tüketim yani dediğiniz gibi.
Evet. Yani artık zaten kapitalizmin yeni adı şey oldu o anlamda. Tüketim kültürü oldu. Yani psikoloji de insana büyük ölçüde kişisel gelişimciler olsun, popüler psikologlar olsun insana hazza yöneltiyor.
Tüketime yönlendiriyor. Evet,
tüketim ve bu tüketimde hakikaten tüketmek. Yani yok ediyorsun onu. Hani dönüştürülebilir bir şey olarak değil yani. Dolayısıyla ne oluyor? Ortada hiç durmadan yeryüzünü yiyip bitiren bir süreç söz konusu oluyor. Çünkü aldığını yerine koyamıyorsun yani. Şimdi geri dönüşüm dediğimiz olay daha yeni yeni ortaya çıkmaya başladı ama bir kere aşırı tüketim yaptıktan sonra onu geri dönüştürmekle uğraşmak da ayrı bir maliyet oluyor. Bir kere aşırı tüketimi bir dengeye getirmek lazım.
Hocam o geri dönüşüm de mümkün olmuyor çoğu zaman. En güzeli tüketim baştan halletmek. Yani bizim bir lokma bir kırka dediğimiz tasavvufta şu demek. Yani doyacağın kadar az bir şey evet. İdare et. Kılık kıyafetle israf etme. Şimdi hocam
sade yaşam tabii. Diyemesek kapitalizm eyvallah. İçinde bile sade yaşam diye bir hareket çıkmak durumunda kaldı. Çünkü insanlar artık tüketim aynı zamanda bir sosyal gösterge oluyor. Diyelim ki bir sofrada insanlar oturmuştur. Bakıyorsunuz herkes cep telefonunu çıkartıyor ve gözler cep telefonlarına bakarak sizin ekonomik statünüzü belirlemeye çalışıyor.
Evet.
Sadece şey değil. Sadece haz değil, aynı zamanda bir gösteriş toplumuna dönüştük. Statünüzü belirleyen bir şey haline geliyor.
Bir Allah dostu diyor ki hocam bu yani arabayla, telefonla, kıyafetle gösterişe bu aşağılık kompleksinin göstergesidir.
Kesinlikle.
Evet, ben kalitesi insan olabilirim ama bak cep telefonum kaliteli. O yüzden otomatik olarak ben de kaliteliyim.
Evet.
Hocam demeye getiriyor. Halbuki hocam kaliteli insan, güzel bir insan cep telefonuyla, arabasıyla, kıyafetiyle övünür mü acaba?
Eric Fromm'un bir kitabının ismi var hocam. Sahip olmak ya da olmak diye. Şimdi bazı insanlar sahip olduklarıyla bir kimlikleri olur, bir kişilikleri olur. Arabaları, yatları, katları, bağları, bahçeleri onunla bir şey ifade eder. Onlar yoksa onun bir anlamı yok yani. Bu sahip olmak. Peki sen bir şey oldun mu kendin? İmam Gazali'nin bir sözü var. Yani öldükten sonra götürebileceklerinizdir sizin gerçek sahip olduğunuz şeylerdir.
Evet.
Yani. Evet. O da nedir? İyiliklerdir, güzelliklerdir.
Hocam biraz sonra geleceğiz inşallah. Şimdi hocam İmam Gazali Hazretleri bu dünyadaki bizim konumumuzu birkaç hocam örnekle anlatıyor. Belki bu işte tüketim toplumuna da biraz hocam bunu örnek gösterebiliriz. Hocam dünyanın özelliklerinden biri de şudur ki dünyayı sevenler onda buldukları lezzetler sebebiyle perişan olurlar.
Evet. Hocam,
tam sizin dediğiniz sözler. Yani dünyayı çok seviyor adam. Dünyayı tüketmek için dört göze, aşk göze sarılıyor.
Evet.
Ama hocam sonunda alkolik oluyor. Sonunda işte ne bileyim uyuşturucu bağımlısı. Sonunda hocam tüketim bağımlısı bir insan oluyor ve perişan oluyor hocam. Mevlana'nın sözü vardı. Ey diyor şehvetin çarptığı insan. Yani şehvetle sen çarpıyor hocam bu tür hazlar.
Evet.
Çok sık ve orantısız yaşandığında insanı mahvediyor. Ama hocam İslamiyet ve tasavvuf bunu yasaklamamış. Tadını da bırakırsanız yemek, evet. içmek, evlilik, gezmek hepsi güzel ama diyorlar ki sufiler tadında ve az olursa.
Evet.
Çoğa kaçarsa hocam size zarar vermeye başlıyor dediğiniz gibi.
Evet, mesela cinsel devrim adı altında ilk politik ve sosyal devrimi İskandinav ülkeleri yaptı. cinsellik konusunda olağan dışı bir serbestlik ortaya konuldu. Ama mesela bu insanlar için öyle bekledikleri gibi bir denge noktasını onlara getirmedi.
Tam dengesiz.
O da başka sorunlar doğurmaya başladı. Ama öbür taraftan diyelim ki Katolik ve Ortodoks Kilisesi'ndeki hocam ruhbanlık sisteminde rahipler ve rahibeler hiç evlilik yaşamıyor. Bu da başka bir aşırılık.
İkisi yani. Aşırılık.
İkisi de aşırılık yani. O nedenle nasıl beslenmede bir dengeye ihtiyaç varsa cinsellikte de, tüketimde de, yeme içmede de böyle bir dengeye ihtiyaç var yani. Bir insan tüketici olarak tanınmayı hakaret sayması lazım. Ne demek? Ben insanım ya, tüketici. Bir zaman hocam Almanya Bakanı açıklama yapıyor, Çalışma Bakanı vakti zamanında. Biz Türkiye'den işçi istedik, oradan insanlar geldi.
Yani biz insan istemiyoruz, makine robot istiyoruz.
Aynen öyle. Yani onlar diyor insan, yani şey diyor, ailelerini de getirdiler, kültürlerini de, sosyal alışkanlıklarını.
Ne olacak? İnsan böyle bir varlık işte.
İnsan budur, nedir? Yani insan evet. Dediğin şey değil ki, bir iş makinesi değil yani, ruhu var.
Hocam bak, sizin dediklerinizin %99'u aynı. İmam Gazali şöyle buyuruyor. Dünyada yemekler ne kadar lezzetli olursa olsun haddinden fazla yenildiği zaman ağırlığı da o nispette çok olur. İşte bunun gibi dünya nimetleri de ne kadar çok hoşa giderse gitsin, şeriat ölçüleri dışına çıkıldığı vakit ahirette rezilliğe ve sıkıntıya sebep olur. Şimdi hocam günümüzde bir tutturmuşlar maalesef, bu LGBT olayı var, insan haklarıdır, bilmem nedir. Ya Allah'ın şeriatı yasak tuttuğu bir ilişki sistemini hayatın ortasına ikame edip normal Müslümanları anormal duruma düşürmeye çalışıyorlar. Ya bu diyor ki dinimiz, bu şeriatın izin verdiği bir ilişki cinsi değil. Buna girmeyin, perişan olursunuz. Hocam bunu maalesef psikologlar bunu açıklamıyorlar. %50 hayatları kısalıyor bu ilişki tipinde. Yani normal 70-80'i bulan insan yok. Çoğu 40'sında 50'sinde bir şekilde ölüp gidiyor.
Evet.
LGBT olayında.
Evet.
Şimdi perişan olurdu. Yani bu bir aşırı zevk midir bilemiyorum, nedir bir melanet bir şey ama İslamiyet buna izin vermiyor hocam.
Şimdi cinsellikle ilgili ilgilenen psikologlar şunu söylüyor. Normal cinsellik denkleminde olan insanlar o çizgiden bir kez çıktığı zaman daha aşırı, daha aşırı artık ona hep daha aşırının peşinde oluyor. Bu şey gibi hocam, yani uyuşturucu gibi.
Bir parça yani daha fazla.
Bir başladığınız zaman, başlamak çok kolay bir şey.
Evet.
Orası bir sınır. Uyuşturucu kullanıyorsun ya da kullanmıyorsun.
Bir kere başlayınca devamı geliyor.
Bir kere başladın mı durdurman çok zor kendini. Ama garip tarafı şu, dozunu da kullanamıyorsun uyuşturucuyu.
Hocam işte en büyük sıkıntı bu. İslamiyet diyor ki mesela bir damlası haram olanın diyor bir küpü de haramdır. Niye?
Çünkü
bir damlaya başlayınca sen o küple içersin sonra. Bir damlada kalmaz. Diyor ki bazı doktorlar, efendim işte her akşam bir kadeh iyidir kalbe. Ya arkadaş, bir kadeh haşa. Bunun garantisi yok bir kere orada kalacağına. Şimdi geçen hocam bu radyomuza bundan birkaç sene önce 10 kadar kardeş gelmiş. Hafif böyle sakal falan bırakmışlar. Hani böyle İslamiyet'e böyle yaşamaya başlamışlar. Belli hallerinden ama gözleri kayık hocam. Ben korktum biraz. Kimleri? Dedim bunlar yani bize de benziyor.
Ama bize benzemeye çalışıyor.
Ama simalarında bir haşinlik, bir vahşet var. Tanıştık. Bu kardeşlerimiz dediler ki biz hepimiz uyuşturucu bağımlısı insanlardık. Dini yaşayarak bu hastalıktan kurtulmaya başladık. Hocam birisi diyor ki tanışırken, adım işte Ahmet. 150 gündür temizim.
He.
Peşinden bunu söylüyor. Diğeri
temizim
benim adım
o 150 gün boyunca uyuşturucu
Mustafa,
kullanmamış.
250 gündür temizim. Diğeri ben işte Hasan 300 gündür temizim. Hocam 5 yıla kadar bir kere dönerse yine dönüş başlıyor sıfırdan. Yani 5 yıl boyunca bu arkadaşların yalnız kalmaması gerekiyormuş. Yani siz tek başına kaldınız ya, çok büyük tehlike. Hemen telefonları var, eşleri, aileleri peşinde. Hemen koşup geliyor. Aman yalnız kalma. Aman hiçbir yere dokunma. Ben geliyorum. Hani hocam çocuğumuz evde yalnız kalsa nasıl korkarız?
Evet.
Bir yere elini keser falan diye, küçük çocuk evde yalnız kalsa. Aynen bunun gibi. Hocam dedi bu arkadaşlar. Biz dedi ailemizden 40 kişi hasta yapmadan, tımarhaneye göndermeden rahat duramayız. Niye dedim? Amcadan borç istiyor. Dayısından döve döve parasını alıyor. Eşi zaten artık eşi, anası babası, onlar psikoloji sıfıra iniyor hocam onlarda. Düşün hocam sabah kalktınız. Eşiniz bakkala gidecek. Çocuğa ekmek alacak. Süt alacak. Bir kalkıyor çocuk, para yok. Nerede para? Evin beyi almış parayı, uyuşturucu kullanmaya gidiyor. Hocam diyor biz diyor bir biz kalırız, bir de işe kalır diyor uyuşturucu. Hiç anne, baba, aile, toplum, din, iman hepsi diyor gözümüzden silinir.
Hmm, öyle.
Ve hocam onların yanındaki arkadaş, terapist arkadaş, biraz da hoca efendi. Senin psikoloji nasıl dedim onlara. Hocam benim psikolojim bozuldu dedi. Sebebi ne dedim? Ya dedi şimdi bunlarla ben oturuyorum. Bunlar da dedi hırsızlık, yan kesicilik. Hocam aklınıza gelen her türlü suçu dedi. Bunu saymıyorum hocam, burası yeri değil.
Hmm.
En kötü suçları onlarca kere işlemişler. Yani bir uyuşturucu almak için her şeyi yapıyor hocam bunlar. Yapmayacak hiçbir şey kalmamış. Anne babayı dövmek, tehdit etmek falan. Yalan yere sizi arayıp hastanın çocuğum ölüyor. Ali Rıza Bey bir 300 lira gönder. Yoksa çocuk ölecek gibi yalanların. Sonra dedi. Ya ben bunlara bakınca dedim ki kendi kendime. Ya ben bunların hiçbirisi yok.
Hmm.
Allah Allah. Ben de amma temiz adammışım. Bu kadar temizlik olmaz. Ufak tefek yalan söyleyeyim hani gibi. Ondan sonra. Hocam şuradan.
Hocam tam burada bir makale başlığı size göstereyim. Bakın 3 tane araştırmacı, bilim insanı uyuşturucu kullanımının önlenmesinde İmam Gazali tarafından ileri sürülen değişime doğru 6 adam.
Çok güzel bir makale. İmam Gazali bunu şimdi sırdırmıyor.
İmam Gazali'nin muhtemelen zararlı alışkanlıklara, belki işte şarap vesaire bağımlılarına karşı geliştirmiş olduğu şeylerini bir psikoterapi şeyine dönüştürmüşler. Çerçevesine.
Hocam İmam Gazali'de çok güzel başka terapi sistemleri de var. Diyor ki tedricen tedavi edilir diyor.
Hmm.
Mesela hocam diyor ki periz yapılırken yediğiniz ekmekten her gün diyor bir parçacık koparın kenarından, kenara koyun diyor.
Evet.
Hocam mesela bu uyuşturucuyla alakalı şunu söylüyor. Diyelim ki diyor, dağ başında elbisenize kan bulaştı. Bir yeriniz kesildi.
Hmm.
Affedersiniz o kan bulaşan yeri idrarınızla yıkayın diyor önce. Çünkü kan donarsa diyor çıkmaz bir daha. Ama idrar denen şey daha kolay temizlenir. Su bulunca diyor onu suyla yıkarsınız diyor. Yani bu tür kötü hastalıkların, bağımlılıkların tedricen mesela tedavi edilmesi söylüyor. Hocam lafı şuraya getireceğiz. Konumuz şuydu. Diyordu ki şeriat ölçüsü dışında dünyadan zevk almak insanı perişan eder. İnsanın hayatını mahveder demişti hocam. Sanki ben buradan bu şeyi esinlendim. Ne dersiniz? Bu işte hazı artırmak.
Ha, evet yani bir tür hocam şey, yavaş intihar bu yani. Yavaş intihar. O bakımdan insan bu yola sadece kendisine zarar vermiyor hocam.
Ailesine zarar veriyor.
Tabii ailesine, çevresindeki insanlara ve yeryüzünün kaynaklarını da dehşet bir şekilde tüketiyor.
Hocam sel felaketi yaşadık yakında.
Evet.
Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Yangın felaketi yaşadık.
Allah kanı
Amerika'daki adam tüketim yapıyor. Belki burada habersiz bir Müslümanın başına ödüyoruz. Biz ödüyoruz.
Evet.
Yani böyle bir bela hocam bu musibet,
evet.
Ya.
Kelebek etkisi diye bir bilimde çok kullanılan bir kavram var. Pekin'de bir kelebek kanat çırpsa Washington'da sel felaketine sebep olabilir. Çünkü o bir kanat çırpması bazen zincirleme ama daha büyük reaksiyonlara sebep olabiliyor. Şimdi mesela şeyler vardır. Böyle taşlar diziliyor. Diyelim ki
domino etkisi. Domino etkisi.
Şimdi en baştaki küçük bir taş diyelim ki 1 santim yüksekliğinde, peşindeki 2 santim, 3 santim, 4 santim.
Evet.
Diyelim ki 100 santime kadar çıkıyor. Şimdi 1 santim ancak biri
bir uç santimi
devirebiliyor. Devirebiliyor. Hmm. Yani en sonundakini deviremez. Ama o taşı, o domino etkisi o 10 katı büyüklüğünde ya da 100 katı büyüklüğünde felaketlere sebep olabiliyor yani.
Yani hocam Amerika'daki bir vatandaşın yılda 350 kıyafet değiştirmesi bizim işte Türkiye'mizde bir yerde sel felaketi olarak yansıyor. Çünkü o adam o da çok hocam sere gazı diyor ya. Çünkü evet. Enerji tüketiyorsunuz.
Aşırı enerji.
Havayı kirletiyorsunuz. Evet. Suları kirletiyorsunuz. Bu sefer hocam ısınmaya başlıyor bizim. Çünkü biliyorsun atmosfer içindeki o kadar enerji tüketildiği zaman.
Evet.
Hocam düşün şehirde bile 10 derece fark ediyor değil mi hocam? Siz biliyorsunuz. Yani Beykoz'daki yeşillik alandaki sıcaklıkla hemen yanındaki Ümraniye.
Tabii.
O kadar Ümraniye insan yığını, bina yığını hocam 10 derece kadar fark ediyor sıcaklık.
Yani şeyde bile hocam atıyorum Ümraniye'nin en şey sıcak yerindesiniz. Bir ağacın gölgesi bile size serinlik veriyor yani o.
Ya. Şimdi hocam inşallah biraz daha devam edelim bu çevre meselesine. İlk bölümde bunu kapatalım. Dediğiniz gibi yani hocam bu domino etkisini daha çok fark etmeye başladık. Evvelden fark etmiyorduk. İnşallah akıllamayı Allah bize nasip eylesin.
Amin, evet. Evet.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam dedik ki, dünyaya aşırı bağımlı insanlar dünyayı kirletiyor, başka insana zarar veriyor dedik. İkincisi hocam biraz daha şahsi bir mesele psikolojimiz açısından. İnsanın kararlaştırdığı dünya işleriyle meşguliyet kendisine az görünür. Böylece bu meşguliyetin uzun sürmeyeceğini zanneder ve aldanır. Bir de bakar ki ömrünün sonuna gelmiş. Şimdi hocam biz bazen çok kaptırıyoruz kendimizi. Tabii ki çalışacağız, ailemizi geçindireceğiz. Evet. Ama hocam kişisel gelişimimize, manevi gelişimimize hiç vakit ayırmazsak. Tamamen fabrika, tamamen iş. Hani hocam bizde Türkiye'de kariyer building diye çok meşhur oldu bu.
Evet.
Herkes meslek peşinde hocam. Çocuk bile hocam, 3 yaşındaki çocuk doktor olacağım diyor. 5 yaşındaki mimar olacağım diyor. Daha doğmadan böyle mesleklerimizi seçmeye başladık. Hocam bu ömrü tüketir ama ömür de kısa bir şey. İlerisi de var bu işin. Psikoloji hocam etkiler diyor. İnsani ilişkileri etkiler diyor. Sanki hocam biz Türkiye'de bu konuda İmam Gazali'nin dediği gibi çok kaptırdık gibi görüyor kendimizi.
Hocam işkolik insanlar var ama yani alkolik gibi bir işkolik. Adam özel yaşamını, ailesini ve dostlarını bile unutabiliyor. Bunun adına şimdilerde diyelim ki profesyonellik denilebiliyor yani. Fakat bakıyorsunuz ki bu insanlar hocam iş dışında diyelim ki onu hayatta tutacak işinden başka bir şeyi olmuyor. Hobileri yok, zevkleri yok, dostlukları yok, muhabbeti yok, doğayla bir ilişkisi yok vesaire. Mesela bakıyorsunuz emekli olduğunda hocam hayat birdenbire bitiyor. Niye? Çünkü hayatı sadece iş zaten.
Hocam Allah bizi bunun için yaratmamış değil mi? Hocam ben şöyle diyebilirim. Bizim dışımızdaki bütün mahlukatların ağızları çok büyük hocam. Hocam evet. Küçük bir köpek yavrusu da bizden daha çok ağzını açabiliyor. Demek onların yemeğe daha çok ihtiyacı var.
Evet.
Özür dilerim, o diğer sığır cinsleri, manda cinsleri akşama kadar otlamak zorunda.
Evet.
Hocam en son günde işte 15 dakika, yarım saat, bir saat neyse topu topu yani günlük hayatımızın çok az bir kısmında yemekle meşgul oluyoruz. Allah da bize küçük bir ağız da vermiş. Demek hocam bizim az tüketip daha çok ruhumuzla üretmemiz gerekiyor sanki. Hani dedin ya bu hep mesleğe adayınca
evet.
Boşluk oluşuyor.
Bir zaman bir terapist arkadaşla bir mekanda oturuyoruz. Mekanın ismi de aklıma geldi gelecek gibi. Poyrazköy. Boğaz'da Karadeniz sahiline yakın bir noktada Boğaz'ın. Orada biz kendi aramızda konuşurken yan masada bir çift bize dikkat çekti. Sonra dedi ya konularınız çok ilgimizi çekti dedi. Oturabilir miyiz birlikte? Oturduk. Birisi doğal beslenme uzmanı, öbürü genetik beslenme konusunda doktora çalışmalar yapan bir akademisyen. Tasavvufa da ilgileri var, beslenme üzerine vesaire. Epeyce konuştuk, şey dedi, çok şaşırdım. Bizim ortalama bir insan şu anda yediklerinin 5'te 1'i aslında onun fizyolojik ihtiyaçları için yeter de artar bile.
Ne kadar ilginç.
5'te 1'i.
Bir lokma bir hırka dediğimiz bu işte.
Sonra düşündüm, ya dedim... Yani tasavvuf geleneğindeki az yemekte demek ki insanlar ölümcül bir durumla karşı karşıya gelmiyormuş
asla
yani.
Asla hocam, asla.
Ama buradan bakınca öyle geliyor, öyle değil mi hocam?
Evet. Yani insanı öldüren açlık değil, açlık korkusu diyorlar psikologlar.
Evet. Ya da fazla yemek.
Yani.
Şimdi şey mesela hocam 3 öğün yemek mesela 3 öğün yemek endüstri devriminden sonra kent ortamında çıkmış. Eskiden sadece saraylarda 3 öğün diye bir yemek var. Tarım ve hayvancılık toplumlarında hocam 3 öğün diye bir yemek yok yani. Ama mesela bize şimdi 3 öğün yemek şey gibi geliyor.
Farz gibi geliyor.
Ha, yani olmazsa olmaz. Akşam yemeğini bırakmıştım bir dönem 2 yıl kadar hocam. Başka yollar da vardı. 15 kilo, 18 kilo vermiştim. Şimdi tekrar eşimle birlikte karar verdik. Akşam yemeğini bıraktık. 3 kilo verdim ama istikbali parlak görünüyor yani.
İnşallah.
Şimdi yani 3 öğün yemeği biz tabii bir kültür olarak benimseyince hocam ne oluyor? O olmazsa ben yaşayamam gibi oluyor yani.
Hocam insan alışkanlıkların kölesi oluyor hakikaten.
Aynen öyle.
Tasavvufun hocam siz her zaman söylersiniz insana verdiği ilk duygu devrimdir. Alışkanlıkların yani köküne bir kibri suyu dök.
Evet.
Alışkanlıkların kır geçir. Sen özgür bir insansın. Yemeye, içmeye, zevkiye, hazza, mesleğe evet. köle değilsin. Tabii onlar hayatında olacak. Ama hiçbir zaman size hocam mesleğiniz mesela aile ilişkinize zarar vermeyecek. Öyle baba düşünün hocam. Ben bir ara gençlik yıllarında ders veriyordum. İngilizce dersi. Böyle varlıklı bir aileye, fabrikatör bir eve gidiyordum. Uzunca zaman ders verdim evin delikanlı oğluna. Babasını hiç görmedim. Nasıl baba ki? Oğlunla ilişkisi sıfır.
Evet.
Yani baba meşgul toplantıdan toplantıya, yurt dışından gezilerden. Aileye vakit ayıramıyor hocam. Bu da olmaz değil mi herhalde? Yani insan ailesi, arkadaşları, anne babası.
Ama hocam bu çok yaygın bir şey haline geldi. Ve insanlar en fazla en çok sevdiklerini veya kendilerini en çok sevenleri ihmal ediyor.
Daha kötüsü. Bir,
iki, bütün öfkelerini, bütün hınçlarını, bütün üzüntülerini de gene en sevdiklerinden çıkartıyor.
Hocam bu da bir değişik hastalık.
Ne kadar bir paradoks yani. İnsan en çok kıymet vermesi gereken, en çok değer ne zaman anlıyor hocam? Kaybettiğinde arkasında asla doldurulamayacak bir boşluk değil sadece. Aynı zamanda o geçmiş zamanın pişmanlığı.
Evet.
Şeyler mesela babalar hocam küçük çocuklarıyla çok ilgilenmiyorlar. Nedir anne ilgilenir onunla diye.
Meşgulüm tamam. çok diyor.
He meşguliyetim var. Biraz ele gelsin. Ne zaman ele gelecek? Ancak ortaokul çağına geldiği zaman. Ortaokul çağına geldiği zaman çocuk artık arkadaşlarıyla takılıyor zaten.
Anne baba istemiyor hayatında.
Tabii tabii. Yani artık sen onun peşinden koşturursun. Aman yani hadi oğlum gel bir birlikte gezelim, bir çay içelim, bir işte boğaz turu yapalım. Artık senin onun için bir kıymeti yok. Sen onun kıymetini şeyde bileceksin yani.
Küçükken.
Küçükken bileceksin yani. Evet. Bilmekten kastım şu. Birlikte etkinlik yapmak yani. Bir ara bir okuldan aradılar. Beni şeyle ilgili konuşacağız dediler. Yani konuşmak istiyoruz velilerimiz bu pandemi döneminde. Yani çocuklarla aramızda dünya farklılığı var yani. Yani ne önerirsiniz? Vallahi dedim ben psikolojiyle ilgilenen birisiyim ama psikolog değilim. Terapiyle ilgilenirim ama terapist değilim. Yaşam deneyimin bana öğrettiği şu. Yakınlık kurmak.
Beraber bir şey yapmak hocam.
Ha, beraber bir şey yapmak.
Salt yapmak olabilir. Evet. Dağda yürüyüş olabilir.
Evet.
Hatta hocam kompütür oyunları bile. Yani evet. Biz belki büyüklere ters gelecek ama mümkünse oturup beraber oynayalım.
Evet.
Yani beraber oynayabileceğimiz bir oyun kurup onların dünyasına girelim hocam.
Kesinlikle.
Yoksa hadi hocam sen baba sen bu işi anlamazsın diyor.
He, evet.
Sen baba çok yabancı kalmışsın. Bu işler seni aşar gibi çocukların bize bakış açısı var inanın.
Mesela siz o bakımdan çok istisnai bir örneksiniz. Çok küçük çocuklarınız var. Ama çok küçük olmalarına rağmen sizin diyaloğunuz çok güçlü. Bir arkadaşla karşılaştım. Arkadaş uzun zamandır görüşemediğimiz bir arkadaştı. Boşanmış, yeniden evlenmiş. Benim dedi iki nesil çocuğum var dedi. Ben önce tam anlayamadım. Biliyorum çocukların ne olduğunu. Dedi onlar ayrı dedi. Ben sonradan evlendim. Yeni eşimden de çocuklar var. Ama aralarındaki yaş farkı diyelim ki 15 yıl. Öbürlerinin en küçüğü diyelim ki 25 yaşında yeni çocuğu biri 10 yaşında birisi 5 yaşında ama dedi bunlar hiç laf dinlemiyor ki dedi bir su istiyorsun kakal diyorlar tamam mı şimdi bambaşka ama işte o su istemeden önce onunla beraber gülüp eğlenebiliyor olsan su getirmek ona eğlence gelecek ama şey yapamayınca sadece emir komuta ilişkisi kurunca olmuyor. Yani
İlla ki hocam
dediğiniz...
o dünyaya inmemiz gerekiyor.
Evet.
Musa Efendi Hazretleri kendi yeğenleri var, torunları var. Hepsini toparlayıp bunlara bir ders halkası, sohbet halkası. Ve orada gidip bunların her türlü problemlerine ilgileniyor. Hatta diyor ki bugün mesela haftalık harçlığın kaç para, nereye kaç para harcadın? 100 lira harcadım dede diyor mesela. Al sana 200 lira diyor. Ama diyor annene hediye alacaksın... Eve bir kilo portakal alacaksın. Komşu çocuğuna ikramda bulunacaksın. Şartları var. Şimdi eskiden dedeler neler bu işi çok yapıyordu. Onlar da kalmayacak şimdi Devri Ali Rıza hocam.
Evet.
Tamamen çocuklar kompütürlerin çocuğu oldu. İnternetin çocuğu
hocam,
oldu maalesef.
Deyime bakın. Bilgisayar çocuğu oldu diyorsunuz.
Ya.
Yani anne babanın çocuğu değil bilgisayarın çocuğu.
Maalesef.
Artık
onlardan böyle. Terbiye alıyor çünkü.
Doğru.
YouTuber'lardan. Mesela şimdi çocukların en büyük hayali. Şimdi bunu pek çok dinleyicimiz fark etmeyecek. Çocukların hayali şu, YouTuber olmak. Hani doktor, mühendis olmak bile esasında hayırlı bir iş.
Evet.
Bir mesleki amaç olarak kaldı. Şimdi diyor ki insanlar, YouTuber olayım da şöyle olsun da böyle olsun diyorlar.
ben ilk 8 yıl kadar önceydi. Yani az çok teknolojiyle de ilgiliyim yani. Baktım oğlum şey diyor yani. Baba ben üniversite okumak yerine YouTuber olsam mı? Ben anlamadım. Dedim oğlum ben YouTube'u biliyorum da YouTuber olmak dedi.
Evet hocam yani. Ben de öğrendim şimdi.
İşte YouTuber, YouTube fenomenleri. O da LOL oyunu diye bir oyun vardı, hala var. Orada Türkiye derecesi vardı. Meğer oyun YouTuber'ları da var. Sadece oyun üzerine.
Of hocam bunlar o kadar gençlerimizi iyi ifade ediyor ki maalesef. Yani oyun oynamak hocam belli oranda çocukların hakkı.
Evet.
Ama hocam bunu meslek haline getirip de bütün bir ömrü. Hocam bunların ben de bir parça seyrettim çocukların yanında. Nedir bu mesele diye. Hocam yeni bir silah çıktı mesela. Koca koca adamlar o silahla oyun oynuyorlar.
Evet.
Ne bileyim yeni bir oyun çıktı. Oyunu oynayıp bir de anlatıyorlar hocam sesli olarak. Biraz da komik bir dille. Şimdi hocam buradan para kazanıyor bunlar. Ama bunlar hocam milyonda bir. Yani o milyonda bir insan o işten para kazanıyor. Ama geri kalan 999 bin kişi de bunlar gibi olmak istiyor maalesef.
Evet.
Üretim yok. Sadece saçma sapan bir oyunu. Belki çocuklar için ihtiyaçtır o dönemde ama.
Evet.
Hocam o yüzden işimiz çok zor ya. Vallahi ben diyorum ki bundan sonra artık aileyi bir arada tutmak, çoluk çocuğumuzu insan gibi yetiştirmek zorunda zor bir iş.
Evet, onun için mesela hocam şeye doğru talep çok artmaya başladı. Kırsal alanlara doğru, apartmanlara değil bağımsız bahçesi olan evlerde yaşamaya doğru yani. Aslında çocukların doğaya son derece ilgisi var ama biz onları doğal ortamlara götürmüyoruz yani.
Öyle hocam. Hocam o zaman tatillerimizi biraz da köyümüze gitsek. Evet. Biraz daha hocam böyle kırsal kesimlerde tabiat yürüyüşleri. Hocam tatil deyince üzülüyorum. Tamamen batılıların kültürü bu. Deniz ve kum. Ya deniz ve kum İskandinav ülkeleri dedin hocam biraz önce.
Evet.
Orada yılda bir kere güneş geliyor. 3-5 gün o kadar.
Evet.
Gerçi küresel ısınma orada etkiledi ayrı konu ama. Hocam onlar hiç güneş görmediği için denize ve güneşe hayranlar. Biz hani Türkiye'de sabah akşam pişiyoruz sıcaktan.
Evet.
Ya bizim yayla kültürümüz var hocam. Kaplıca kültürümüz var. Yani tabii ki denize de giden gitsin ama sadece hocam bütün tatili de buraya indirgemek de bir sanki yanlış bir iş.
Tabii o da gene bir tüketim kültürünün şeyi hocam yani. Tezahürü yani. Kapitalizmin çünkü yaşaması için hocam hiç durmadan şey tüketim çarklarının dönmesi lazım. Hatta o tüketim hiç durmadan da artması lazım. Aksi halde kapitalizm daha fazla ilerleyemiyor. Hmm. Hatta risk olduğu yerde duramıyor yani bisiklet gibi. Sürekli sürmeniz lazım onu ki şey edebilsin. Ayakta kalabilsin yani.
Hocam yayla da olsak her taraf böyle şırıl şırıl buz gibi sular akıyor şimdi.
Evet.
Hiç kimse limonataya bilmem neye ayranına gazoza para vermeyecek. Düşünün hocam o kadar çok fark ediyor ki inanın.
Evet.
Ama deniz kenarına giden insanlar her 10 dakikada bir yarım saatte bir soğuk meşrubat içmeden duramıyorlar bir kere.
Evet.
O bile hocam çok dehşet. Tabii şunu demek istemiyorum. Yani tatilin iyisi kötüsü değil ama hocam çeşitli olsun bunlar. Yani çocuklarımız evet. Dağ görsün, ağacı görsün. Buğday hangi ağaçta yetişiyordu sormasın babasına.
Buğday hangi ağaçta yetişiyor?
Evet. Evet hocam şimdi artık doğru. Bunu soruyorlar.
Doğru.
Hatta hocam bazen zaman zaman hayret etmiyoruz mu? Televizyonda mesela soruyor. Koyunun yavrusunun adı nedir? Keçinin yavrusunun adı nedir? İnanın hocam pek çok kardeşimiz o televizyondaki yarışmalarda bir yardım isteyeyim diyor.
Evet.
Oğlak ne bileyim demesini, kuzu demesini bilemiyor hocam. Bunları maalesef yaşıyoruz. Hocam buraya şuradan geldik. Yani biraz bu kariyer şeyinden çoluğu çocuğu ihmal etmeye başladık.
Evet.
Her şeyin fazlası yasak ve zararlı. Yani meslek çok güzel.
Evet. Ama mesela bir insan hocam kendini tüm zamanlarını ailesine adayıp da işe gitmemesi ya da sokağa çıkmaması ya da ahbap ve dostlarla ilişkisini kesmesi. Bu da yanlış. Yani işte denge diye bir şey var. O dinamik denge. Mesela hocam ilginç yani evrende de bir denge var. Mesela evrende diyelim ki ay hocam dengesiz davransa biraz yaklaşsa dünyaya gelgit olayları bütün yeryüzünü şey edebilir. Karaları kaplayabilir yani. Veya alıp başını gitse dünya tek mevsime düşecek. 4 mevsim varken tek mevsime düşecek. Yani kainatta bir denge var. İnsanda da doğuştan baktığınız zaman hocam bir oran orantı var, bir denge var, bir hesap var, bir kitap var. Ama insan işte dengesiz.
Hocam güneş dese ki ey insanlar ben sizi çok sevdim. Sizi kucaklayacağım dese hepimiz kavgalık
gideriz.
Yandık gitti. O tatlı mesafeyi korumak lazım. Yani meslek hayatımızda, iş hayatımızda. Hatta hocam dindarlık hayatımızda. Şimdi evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hocam bazı dinleyicilerimiz anlatıyor ki çok dindarlık çok iyidir. Bir gün Peygamber Efendimiz Selman radıyallahu anh, Ebu Derda'nın eşi, ikisi kardeş bunlar.
Evet.
Ya diyor nedir kardeş bu halin? Ya diyor senin kardeşliğin benimle ilgilenme yok diyor artık. Beni terk etti ya. Aynı evde yaşıyoruz ama o tamamen kendi namaza verdi. Gece namazına verdi. Tesbihata verdi. Aile hayatını ihmal etmeye başladı. Selman radıyallahu anh kızıyor biraz. Nasıl olur böyle dengesiz hayat? Ebu Derda'nın yanına varıyor. Kardeşim selamun aleyküm, aleyküm selam. Açım diyor. Sofra getiriyor. Sen de ye diyor. Ben orucum diyor. Orucu bozacaksın diyor. Öyle diyor. Sabah akşam. Gece gündüz oruç tutulmaz. Bu ne demek? Çünkü oruç tuttuğu zaman her gün oruç tutsanız hocam ailenize ve eşinize karşı biraz yani ilgisiz ve sert.
Evet, yani...
Çünkü oruç insan, aç bir insan yani ne kadar neşeli olur ki?
Evet.
Hatta bu Ramazan dışı.
Sürekli olursa
Ramazan
yani.
Dışı yani. He, Ramazan değil. He. Ramazan ayrı. O, hepimiz oruçluyuz o ayda.
Allah 11 ay oruç tutun, 1 ay tutmayın da diyebilirdi yani.
Diyebilirdi evet. Şimdi orucu bozduruyor. Aynı odada kalıyorlar. Biri bir köşede, biri bir köşede. Bakalım ne yapacak diye. Şimdi Selman-ı Farisi radıyallahu anh onu takip ediyor. Bu kardeşimiz Ebu Derda radıyallahu anh yatar yatmaz hemen ben gece namazdan kalkıyor. Yat uyuyor. Ya ben namaz kılacağım. Namaz kılmaktan daha iyi bir şey var mı? Bu sahabe bu. Nasıl yasaklarsın? Yok yat uyuyacaksın diyor. Tam seher vaktine kadar bunu yatırıyor. Seher vakti mesela şu anda bizim Türkiye'de işte dörtler, dört buçuklar değil mi hocam? Şimdi kalk kılalım namazımızı diyor. Sonra diyor ki bak diyor. Ailenin senin de hakkı var. Sen sabah akşam oruç tutuyorsun. Ailenle ilgilenmiyorsun. Çoluk çocuğunu terk ediyorsun. Bu diyor ailene karşı bir zulümdür.
O da bir tür bencillik değil
mi
hocam?
O da bencillik. Yani? Nefsin senin de hakkı var.
Yani evet.
Kendin hiç bakmıyorsun hocam. Spor yapmıyorsun, doktora gitmiyorsun. Her türlü hastalık var. Ya Allah kerim diyor. Sonra bir gün küt kalpten veya işte şeyden gidiyorsun. Komşunun senin de hakkı var.
Evet.
Akrabalarımız hakkı yok mu hocam?
Evet.
Yani amcamızın, dayımızın, teyzemizin. Şimdi İslamiyet hocam esasında çok dengeli bir şey kurmuş. Herkesin hakkını vereceksin. Komşunun hakkını, ailenin, anne babanın, işin ve mesleğin hakkını vereceksin. Ama hocam bizde dediğiniz gibi böyle bir dengesizlik var sanki. Adam bütün ömrü meslek. Çoluk yok, çocuk yok, aile, akraba, ana, baba, eş. Hepsi hocam ikinci planda maalesef. Ayrılıklar, işte ne bileyim, çocukların hocam terbiyesiz ve kötü yetişmesinin sebebi de bu herhalde.
Yani evet, aklıma hocam Diyojen geldi. Diyojen Sinoplu biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi mesela bunların felsefelerinde artık şey, böyle derbeder bir yaşam var yani. Kendisini burada hocam bir resmi de yapılmaz sonra.
Girmiş, meşhur hocam. Evet.
Küpte şimdi yaşıyorum. Böyle bir yaşam tarzı. Şimdi bu yaşam tarzının kime ne faydası var? Ailesine var mı?
Yok.
Belki bazı insanlara faydası var. Bir fikir veriyor, bazı konularda aydınlanma yaşatıyor vesaire ama onu bu şekilde yapmak ne kadar anlamlı.
Bir
yani.
Fış içine girmiş. Hatta evet. Kim gelmiş hocam? Bu İskender mi gelmiş?
Evet,
benden ne dilersen.
Demiş, gölge etme başka ihsan
istemem.
Evet.
Yani güneşimi kesiyorsun. Kenara çekil. Demek havada biraz serinmiş. Hocam tabii bu belki bu belli bir fikri aydınlanma için güzel de kısa bir dönem için. Ama bu bir hayat sistemi olsa, hayat nizamı olsa hocam bütün sistem çöker.
Evet. Bu mesela Sokrat'ın öğrencilerinden Antitenes var. Bu dünya ile bağları külliyen kesmek. Mülkiyet, aile, din, kültür, örf adet hepsinden ilişkiyi kesmeyi savunuyor yani.
Aşırılık hocam.
Evet.
Her şeyi aileye, her şeyi vatana indirgemek
yapmak
de aşırılık.
Yapmak da bunları tümüyle bırakmak da.
Hocam mesela bir insan tamamen memleketini düşünse ırkçı oluyor. Kendi ırkını.
Evet. İnsanlığı hiç hesaba katmazsa.
İnsanlığı mesela başka milletleri yok sayıyor. Ki bunu görüyor zararlarını maalesef. Kendi ailesini seviyor. Başka hiç kimseyi sevmiyor. Bu da aşırılık. O zaman hocam şunu diyelim netice olarak. Bugün İmam Gazali'den dünya ile alakalı ilişkilerimiz hocam konuşuyorduk. Yani bazı insanlar diyor mesleğini çok öne çıkarır. O yüzden bu da zararlı diyor hocam. İnşallah dengeli yaşayalım. Ne dersiniz?
Evet. Denge lazım bir şey.
Hocam buna biliyorsunuz siz de okuyorsunuz Rahman suresinde mizan kelimesi geçiyor.
Evet.
Değil mi hocam?
Evet.
Her şey çok... dengesinde olacak.
Yani oradaki sadece terazide denge değil yani. Yaşamda bir denge. Hem beden sağlığı hem ruh sağlığı hem insan ilişkileri olağanüstü önemli. Ha, dengeyi biz tabii böyle tam sıfır noktasında tutturamayabiliriz ama yaklaşık olarak dinamik denge yani. Diyoruz. Yani insan olabildiğince dengeye yakın bir noktada durması lazım.
O zaman biz kıymetli dinleyicilerimize dengeli bir hayat temenni ederek bugün veda edelim. Evet. Ali Rıza Bayan Hocam, ağzınıza, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.